Ayrım 15.
Herkesin çıkmasını bekleyen Mehmet, büyük oğlunun yanına yaklaşıp eliyle omzunu şefkatli vuruşlarla dokundu. Seni aramızda görmek ne kadar güzel oğlum. Kendini bu kadar özletmemelisin. Sonra kendi geçmiş yıllarını hatırlayarak güldü. Söylediğime bakma sen, elimde olmadığını biliyorum. Aynı yollarda at koşturdum, anlarım halini. Sorup sormamakta karar veremediği bir şey var gibiydi. Nihayet dayanamadı ve bir çırpıda sordu. Fında kimse var mı Seyit? Nasıl birinden bahsediyorsun baba? Ben kimseden bahsetmiyorum. Sana soruyorum. Yaşın 25 oldu. Ben aşağı yukarı o yaşlarda anneni gözüme kestirmiştim. Hayır baba, öyle gözüme kestirdiğim kimse yok henüz. Beraber olduğum biri vardır herhalde. Şey tabii var. Yani birileri var. Peki bunlar içinde özel olan biri var mı? Seyit'in halinde birden Moskova'da yaşadığı çılgın aşk geldi. Küçük sevgilisini ne kadar özlemişti. Şu an aklına gelen tek kadın oydu. Ama belki de hayatına bir daha hiç tekrarlayamayacağı bir aşk beraberliği için böylesine özlem duyulur muydu? Onun sessizliğinden cevabının evet olduğunu düşünen babası sordu. Kim? Tanıdığım birinin kızı mı? Sanmıyorum. Kislovak'tan. Babası Julian Verjenski. Ordudan mı? Hayır, maliyen şirketleri var. Şura'nın abileri orduda. Teyzesinin kocası da general. Afrikan Petrovic Vojonski. Don kazaklarının atamanı. Mehmet Eminov dinlediklerini önemsemiş gibi görünüyordu. Mühim adam, çok mühim. Çar Nikola'dan sonra imparatorluğun en saygın kişilerinden sayılır. Sonra konuyu değiştirdi. Nasıl bir kız? Seyit beraber oldukları anları hatırlarken dahi içini bir heyecanın sardığını hissetti. Bu kıza bağlanıyor muydu yoksa? Şura mı? Çok güzel. İsmi Aleksandra. Ama böyle çağrılmayı seviyor. Daha çok genç. Onunla evlenmeyi düşünmüyorsun herhalde. Evlenmek mi? Daha evlilikle ilgili hiç düşünecek yok kafamda baba. Tam cepheye gitmek üzereyken böyle bir şey düşünmem bile çılgınlık olmaz mı? İyi, o düşünceler geldiği zaman da gelip buradan bir kız bulursun kendine. Unutma, Rus kadınları bir erkeğe hayatı öğretmek, aşkı tanıtmak için idealdir ama eninde sonunda bir karın olacak ve buradan bir kız olacak. Seyit hiç konuşmadan başıyla cevap verdi. Nedense dili babasının ondan beklediği şekilde söz vermeye varmamıştı. Eminov oğlunun omzuna elini koydu. Hadi gel, misafirlerimizi daha fazla bekletmeyelim. Kolu oğlunun omzunda diğerlerinin oturmuş olduğu salona girdiler. Gençler kalkıp Eminov'a yer verdi. Bahçedeki büyük çınarın taze yeşil yaprakları rüzgarla hafif hafif kımıldarken cama vurup tatlı hışırtılar çıkarıyordu. Seyit şimdi yetişkin bir temin olarak durduğu bu salonda sünnet yatağında yatıp bahçedeki eğlenceyi seyrettiği günü hatırladı. Ne kadar geride kalmış günlerdi onlar. O yaşının toyluğu ve karşılayacağı şeyleri bilmezliğin getirdiği ürkekliği hatırladı. Şimdi farklı mıydı durumu? Hayır. Bir hafta sonra yine sonunu bilmedikleri bir maceraya yola çıkacaklardı. Henüz kimse onun lafını etmiyordu. Sanki akşamın keyfini kaçırmak istemiyorlardı. Evine dönmek nasıl bir duygu Seyit? Yine de bir günün yorgunluğunun ardından sıcak bir aileyle beraber olmanın ve sofrada içtiği vodkanın tesiri rehavet içinde ağır ağır konuşuyordu. Seyit bakışlarını evinin, bahçenin ve başlarının üzerinde göğe yükselen çınarın dağları arasında gezdirirken sanki hepsinin görüntüsünü nefes gibi içine çekiyordu. Harika bir his dedi, harika. Yine de bir anne ve babasını çok küçük yaşlarda kaybetmişti. Kendisinden 10 yaş büyük olan ablasının ve eniştesinin yanında büyümüştü. Eniştesi Moskova civarında babadan kalma geniş arazilerin geliriyle yaşayan bir adamdı. Pek yakışıklı sayılmazdı ama hem karısını çok mesut etmiş hem de Vladimir'i adeta kendi oğlu gibi sahiplenip bakıp okutmuştu. Onlardan gördüğü bütün yakınlık ve sevgiye rağmen Vladimir gerçek bir ailenin hasretini her zaman hissetmişti. Özellikle bu kadar kalabalık bir aile yuvasında bulunduğu bu bahar akşamının kanı kaynatan havasında özlemi sürü üzerine çıkmıştı. Mehmet askerlik yıllarında tanımış olduğu arkadaşlarından ev özlemini en çok duyanların anne ve babası olmayanlar olduğunu bilirdi. Karşısındaki delikanlıya acımıştı. Burası hepinizin evi Vladimir. Umarım sizler de Seyit'le aynı duyguları paylaşıyorsunuzdur. Vladimir teşekkür ifade eden bakışlarla sağ olun efendim, bunu unutmayacağız dedi. Sohbet koyulaştıkça konu ister istemez harbe, Petrograd ve Moskova'daki ihtilali kokan hazırlıklara geldi. Eminov etrafında oturan pırıl pırıl delikanlıların bir hafta sonra Karpatlar'da belki de ölümlerine çarpışmaya gidecek olmalarından büyük bir rahatsızlık duyuyordu. O kadar genç ve tecrübesiz görünüyorlardı ki onun gözünde endişelerini gizlemek için epey uğraşması gerekiyordu. Anlayamadım dedi Eminov, tam böyle bir harbin ortasındayken nasıl gönülleri el veriyor milleti bölmeye. Harp patladığında herkes birleşmiş gibi bir müddet ama sanırım hükümet bundan yararlanmayı bilemedi. Duma'yı politikadan silmeye uğraştılar. Tabi cephedeki yenilgiler de yeniden bir fikir ayrılıklarını getirdi. Mişa'nın söyledikleri diğerleri de başını sallayarak onaylıyordu dinlerken. En kötüsü orduda bölünmeler başladı baba. Eğer Viti olmasaydı bütün bunlar önlenebilirdi. Şu Goromski denilen adam nedir tutumu? Eminov'un sorusunu yanıtlamak için Mişa atıldı. Goromki'nin tutumu efendim maalesef çara nefreti kuyruklamaktan başka işe yaramadı. Sayesinde milli kabineyi destekleyen bütün liberal bakanların işine son verildi. Aslında asiller arasında da fazla sevilen biri değil. Neyse Şubat'ta istifa etmek zorunda kaldı. Öyle mi ondan haberim yok. Mojeski'den gelen son mektupta ondan bahsediyordu henüz. Seyit arkasına yaslanarak kocaman bir kahkaha attı. Sevgili babacığım, Petrograd'da istifalar Aluşa'ya gelecek bir mektuptan daha hızlı seyrediyor. Diğerleri de gülüşlerle ona katıldılar. Peki şimdiki şanslı kim? Starmar efendim. Starmar şu sarayın protokol sorumlusu Starmar. Evet efendim, ta kendisi. Eminov başını iki yana sallarken duyduklarına inanamadığını gösteren bir ifadeyle kaşlarını kaldırıp dudaklarını büktü. Eminim St. Petersburg'da böyle bir günde akıllı kararlar verebilecek adamlar da vardır. Onlar neredeler? Artık sarayda söz sahibi olmak için akıllı olmak, işini bilmek şart değil gibi gözüküyor efendim. Mişa cevapladığı için atıldığı konularda oldukça hararetli görünüyordu. Mişa'nın annesi Çariçe'ye çok yakındır. Onun için yakından takip ediyor bütün bunları. Vladimir'in gülerek söyledikleri Mişa'yı daha da sinirlendirmişti. Bu akılsız adamlar bütün sistemi alt üst edecekler. Bunu hissedebiliyor musun? Birkaç yıl önce kontrol altına alınabilecek durumlar bugün artık elden çıkmış vaziyette. Sokaklarda insanlar aç grubuna ayrıldılar. Kim dost kim düşman bilemiyorsun. Akademideki talebelerin içinde bile ayrılıklar başlamış. Sonunda sokaktaki adama kabahat bulacaklar. Ama bütün dertler idaresizlikten başlıyor. Koca çarlık sallanıyor. Harp var, insanlar öldü. Ölenlerin yerine bizler gidiyoruz şimdi. Belki bizler de öleceğiz ama kim için? Çar için mi yoksa Lenin için mi? Öldükten sonra ne fark eder dedi Vladimir. Çok şeyi fark eder. Ben Rusya için ölürken İsviçre'de oturan bir adam sonradan gelip Rusya'yı yönetecekse ne fark eder? Mişa konuştukça ateşleniyordu. Yüzü kıpkırmızı olmuştu. Saçları eliyle tarayarak alnından teriye doğru devam etti. Hoş, savaşta ölmesek bile bunlar bizi nasıl yaşatmazlar? Birden yorulmuştu. Bedbin bir ifadeyle başını iskemlesinin arkasına yasladı. Sonra derin bir nefes arasında mırıldandı. Burası ne kadar sakin ve huzurlu. Sanki dünyanın en emin yeri. Öyle bir yer olduğunu sanmıyorum dedi Eminov. Sonra yerinden kalktı. Çocuklar sizler daha oturun isterseniz. Bana müsaade. Artık sizler kadar genç değilim. Biraz dinlenmem lazım. Yarın yine bol bol konuşuruz. Hepsi Eminov'a iyi geceler demek için ayağa kalktı. Kusura bakmayın efendim dedi Mişa mahcup bir tavırla. Başınızı ağrıtmış olmalıyım. Biraz fazla heyecanlandım galiba. Eminov babacan bir tavırla onun omuzlarını okşadı. Hiç özür dilemene gerek yok. Ben çok iyi vakit geçirdim delikanlı. Ayrıca heyecan sizin gençler için en tabii histir. Benim yaşıma gelince tehlikeli olmaya başlar. Onun için heyecanlarınızdan utanmayın oğlum. Mehmet'in içeriye girmesinden sonra delikanlılar tekrar oturdular. Aslında çok yorgun ve uykusuzlardı ama şu an yatağa gitmeyi kimse düşünmüyordu. Az sonra Mahmut ve Osman da müsaade isteyip çekildiler. Her ikisi de yeni kavuşmuşlar gibi sıkı sıkı sarıldılar abilerine. Senin yanınızda olman çok güzel Seyit. Keşke hep beraber olabilsek. Seyit Mahmut'un söylediklerini hakikaten candan hissettiğini biliyordu. Onu tekrar kucaklarken konuştu. Biliyorum Mahmut, biliyorum. Ben de çok isterdim hep beraber olabilmeyi. İki kardeşin sevgi gösterisinden duygulanan Vladimir işi şakaya vurmak istedi. Sen olmadan da burada oldukça kalabalıklar kursaydı. Kimsenin sana ihtiyacı olduğunu sanmıyorum. gülüşerek gençleri uykuya yolladılar. "Biliyor musunuz çocuklar?" dedi uzun zamandır suskun oturan Celil. "Şu anda şu gençlerden birinin yerinde olmak isterdim. Karpatların kabusu ile uyanacağıma, güzel karıma sarılıp yatmak ne harika olurdu." "Önce sarılıp yatacak bir karın olması lazım," dedi Mişa. "Tatyana ne güne duruyor?" diye atıldı Vladimir. Celil mırıldandı. "Aynı şey değil." "Nereden biliyorsun? Hiç evlendin mi? Sahi kaç sene oldu beraberliğiniz?" Seyit'in sorusu üzerine bir düşündü Celil. "Galiba 3, belki de daha fazla. Hiç evlenmek istemedi mi seninle? Tatyana mı? Bilmem, öyle bir şey sezmedim hiç. Galiba ikimiz de bu ilişkinin kâfi olduğu kanısındayız." Mişa oturduğu iskemlede biraz daha kayarak bacaklarını üst üste atıp ileri uzattı. Konuşurken Celil'e bakıyordu. "Aklında olsun, bir gün ayrılırsanız bana haber ver, olur mu?" "Olamaz," diye bağırdı Vladimir. "Senin Tatyana'da gözün mü var? Mişa, inanamıyorum." Gülmeye başladılar. Saatlerdir konuştukları mevzuların geriliminden kurtulmayı başarmışlardı. "Sade ben değil, o kadar çok erkeğin gözü var ki onda. Sanki bilmiyor gibi konuşuyorsunuz." Celil bu konuşulanlardan hiç rahatsız olmuşa benzemiyordu, gülmekle yetindi. "Bir şeyler söylesene, sevgiline olan hayranlığını açıkça dile getiriyor arkadaşımız." Seyit'in şaka yolla takılması üzerine Celil, sevgilisini sahiplendiğini belirtmek gereğini hissetti. "Merak etmemiş ya, onu bırakacak değilim, hiç heveslenme. Ama evlenecek de değilsin, değil mi?" Diğeri arkadaşını merakta bırakacak alaycı bir gülümsemeyle cevapladı. "Kim bilir, belki de evleniriz. O zaman cephede ölmemeye bak. Çünkü ben ölmeyeceğim, geri dönen kazanır." "Bence ikiniz de fazla hayale kapılıyorsunuz," dedi Vladimir. "Siz dönene kadar Tatyana'nın uzun bacaklarını her gece yüzlerce erkek hayranlıkla seyretmeye devam edecek. Eminim onlardan biri de sevgilisi olmayı başaracaktır. Bolşoy'un en uzun bacaklı bareliniymiş, doğru mu?" Mişa'nın sorusu üzerine Celil çekik gözleri hiç gözükmeyecek kadar güldü. "Bilemiyorum. Bolşoy'daki bütün balerinlerin bacaklarını ölçmedim henüz. Dördü iyiden iyiye keyiflenmişlerdi artık. Yaşamlarında savaştan başka bir şeylerin de olduğunu hatırlamakla biraz evvelki bedbinliklerinden kurtulmuşlardı." Kadınlardan bahsetmek Vladimir'in aklına bir soru getirmişti. "Buralarda nasıl eğlenirsiniz sizler, Kutsey?" Bu soru üzerine Seyit ile Celil'in bakışları karşılaştı ve gülümsediler. "Hakikaten Seyit, cepheye gitmeden evvel şöyle güzel birkaç saat geçirebileceğimiz bir yerler yok mu buralarda? İstersen birkaç gün de geçirebilirsin," dedi Celil. "Hatta yaz başlayana kadar da kalabilirsin," diye ilave etti Seyit. Mişa başını arkaya atıp kollarını yukarıya kaldırdı. Derin bir ah çekti. "Bayılırım bu işe ama vaktimiz yok. Şöyle 2-3 saat yeter sanırım." "O zaman bu geceyi burada bitirip biraz dinlenelim," dedi Seyit. Delikanlılar heyecanlanmışlardı. "Pekala, söylemedin Seyit. Nereye gideceğiz? Kızlar nasıl? Aralarında şöyle güzel bir esmer var mı?" Seyit ve Celil yine gülmeye başladılar. Seyit Mişa'nın omzuna vurup cevapladı. "Doğrusunu söylemek gerekirse o konuda pek yardımcı olamayacağım sevgili Mişa. Artık kısmetin neyse razı olacaksın. Hadi şimdi biraz dinlenelim. Yarın akşama güç toplayın. Gelin odalarınızı göstereyim sizlere." Delikanlılar çoktan yatmış olan ev halkını uyandırmamaya dikkat ederek sessizce gaz lambasıyla aydınlatılmış merdivenlerden ikinci kata çıktılar. Seyit misafir odalarının kapılarını açarak Mişa ve Vladimir'i buyur etti. Beyaz iş yatak örtüleri ve lavanta kokusu odaya insanı uykuya davet eden bir rehavet yayıyordu sanki. "Yatmadan banyo almak isterseniz aşağıda hamam yanıyor çocuklar. Biz Cemil'le ineceğiz şimdi. Gözlerim kapanmaya başladı ama sıcak bir banyoya hayır diyemeyeceğim," dedi Vladimir. "Hemen geliyoruz," diye cevapladı diğeri. "Tam eşyalarınızı alın, merdivenin altında holde bekliyoruz sizi." Kurnalarla çevrelenmiş mermer hamam geniş bir oda büyüklüğündeydi. Kurnaların yanında pırıl pırıl parlayan bakır taslar, kapının arkasındaki mermer rafa yerleştirilmiş bembeyaz havlular, alçak ahşap tabureler, günü yorgunluğunu atıp ferahlamak isteyenler için ideal bir ortam sunuyordu. Pirinç musluklardan devamlı akan sıcak suyla doldurdukları kurnalardan yükselen buhar az sonra hamamın içini öylesine ısıtmıştı ki bu defa soğuk su dökülmeye başladılar. "Canlandığımı hissediyorum," dedi Mişa. "Bu harika bir şey. Kendi evime de böyle bir hamam yaptıracağım ileride. Ben burada uyuyabilir miyim çocuklar?" Vladimir çoktan ısınmış mermer zemin üzerine yüzü koyun uzanmış, gözlerini kapamıştı. Seyit arkadaşını kalkması için kolundan çeke dedi. "Hadi çıkıyoruz artık. Eminim yatakta daha rahat edersin." Yüzleri sıcaktan kıpkırmızı olmuş, rehavet içinde, bornozlarına sarınıp sessizce yukarıya çıktıklarında artık hepsinin tek düşüncesi kendilerine ayrılmış yumuşacık yataklara gömülüp derin bir uyku çekmekti. Yalta ormanları, denize paralel uzanan bereketli toprakları, güneşi ve ılıman havasıyla sadece asırlık ağaçların yuvası değildi. Ormanın içinde, özellikle kıyıya yakın bölümlerinde, birbirinden görünmeyecek mesafelerde yer yer şık evler serpilmişti. Bunlar çoğunlukla Moskova ve Petrograd'da yaşanan zengin ve asil ailelerin yazlıklarıydı. Mayıs ayının ortalarından itibaren yavaş yavaş dolmaya başlarlardı. Evler her ne kadar sadece birkaç ay yaşamak üzere inşa edildiyse de her biri kendi sahibinin asaleti ve maddi durumu hakkında bilgi verecek derecede özenle oturtulmuş ağaçların arasına. Baharla beraber evlerin bahçelerinde, pencerelerinde bir telaş görülmeye başlanırdı. Efendilerinden evvel evi hazırlamaya gelen hizmetkarlar, kış boyu güneş görmemiş odaların, salonların kepenklerini, kalın perdelerini açar temizliğe başlarlardı. Bazen evin küçük çocukları ve mürebbiyeleri bu ilk gelen gruba dahil olurlardı. Kuşların şakıyıp güneşin insanın iliklerini ıslattığı bu keyifli bahar sabahında da Yalta ormanlarının evleri kepenklerini açmaya başlayan yazlık misafirleriyle beraber uyanıyordu. Bütün yorgunluklarını bir gün evvelinde bırakmış olan dört delikanlı erkenden evden ayrılmışlardı. Keyif içinde güle konuşa yol alıyorlardı. Birinci pantolonların üzerinde spor gömlekler ve sivitörler vardı. Güneş o kadar güzel ısıtıyordu ki şarap bağına vardıklarında süeterlerini çıkardılar. Set set denize inen yamaçların üzerinde yapraklanmaya başlayan asmaların arasından geçerek tepenin ucunda kayın ve gülgen ağaçlarının gölgesinde kaybolmuş bağ evlerine geldiklerinde çardak altındaki masaya hazırlanmış buldular. Bağ evi kâir, iki katlı, şirin, küçük bir evdi. Gayet sade döşenmişti. Denizin üzerine doğru uzanır gibi duran tepenin manzarası harikaydı. Asmalar ve hanım evleriyle sarılı çardak, denizin ve göğün birleşen maviliklerini yeşil bir çerçeve gibi duruyordu. Atlarını bağlayıp kuyudan çekilen suyla eli yüz yıkayan delikanlılar, masaya oturduklarında kendileri için hazırlanmış soğuk ayranı afiyetle içtikten sonra aç kurtlar gibi masayı donatan yiyeceklere saldırdılar. ''Çok şanslısın Kurt Seyd. Bir gün döneceğin böyle toprakların olması inan büyük şans. Sana gıpta ediyorum.'' ''Sağ ol Muşa. Ama bu topraklarda öyle mutsuzluklar yaşanmış ki istikbal bana ne gösterecek bilemem. Haydi karamsarlığı bırakın da söyleyin şimdi. Akşama ne yapıyoruz? Bizi nereye götüreceksiniz? Vladimir, senin kafanda başka düşünce yok mu Allah aşkına?'' ''Hayır Muşa, benim kafamda dün geceden beri başka bir şey yok. Rüyamda bile kızlar gördüm bütün gece. Hadi söyleyin artık, plan nedir bu akşam?'' Celil Seyit'e göz kırpıp konuştu. ''Aslında akşamı beklememiz de şart değil, değil mi Seyit?'' Çenesindeki derin gamzeyi işaret parmağıyla vurup biraz düşünür gibi yapan Seyit, arkadaşlarının heyecanla bekledikleri cevabı vermek için bilhassa oyalandı. ''Neden olmasın? Nasılsa günde bizim gecede, öyle değil mi?'' ''Yuppi!'' Süeteriyle havada daireler çizen Vladimir masadan fırladı, diğerleri de arkasından masayı terk ettiler. Elinde meyve dolu tabakla bahçeye çıkan hizmetkar, misafirlerin çoktan gitmek üzere hazırlandığını görünce servisin gecikmesinden dolayı özür dilemek istedi. Seyit yüzünde kocaman bir güleşle onun gönlünü aldı. ''Ziyanı yok İsmail Efendi, bizim bir işimiz var, gidiyoruz. Meyveyi de başka gün yeriz, ellerine sağlık.'' Az sonra eğlence yerine giden çocukların şen havası içinde ormana daldılar. Ancak bir arabanın geçebileceği dar yola girdikleri zaman arkalarından gelen atlı araba sesiyle yana çekilip beklediler. Arabacının yanına yığılı valizler ve sepetlerin ardında yolcuların kim olduğu görülmüyordu. Araba tam yanlarından geçerken Seyit birden iki küçük kız çocuğun arasında oturmakta olan genç kadını fark etti. Yüzünde derin bir gülümseme yayıldı. Genç kadın da onu görmüştü. Aşina bakışlarla gülümsemesine karşılık verip hafifçe başını salladı. Araba geçip gittikten sonra arkadaşları ıslıklarla Seyit'i alaya aldılar. Orman ortasında bile selamını alacak bir hanım buluyorsun Seyit. Şansın arabada geçti yanında. Seyit Mişa'nın sezilişine gülerek cevap verdi. Geçen şans değil sevgili Mişa, eski bir tanıdıktı, çok eski. Bizle tanışabilecek miyiz kendisiyle diye sordu Vladimir. Hayır dedi Celil arkadaşının atında başını okşarken. Maalesef sizinle tanışmaya vakti olmayacak o güzelin. Neden? Çünkü buraya her gelişinde Seyit yeniden tanışır onunla ve kimseye vakit bırakmaz. Gülerek sormaya devam etti Vladimir. Kimdi o Allah aşkına? Celil adeta bir çiçeği koklar gibi gözlerini kapayıp derin bir nefes aldı ve cevapladı. Larissa, güzel Larissa. Arka evlerin çocuklarına mürebbiyelik yapar. Annesi Fransız. O da mürebbiye olarak gelmiş buraya. Sonra zengin bir Rus'la evlenip Moskova'ya yerleşmiş. Soylu aileler onu mürebbiye tutabilmek için yarıştalar. Sonra yanı başında atını sürmekte olan Seyit'i göz ucuyla göstererek devam etti. Ev halkı gelene kadar da eğer buradaysa yakışıklı bir arkadaşımıza mürebbiyelik yaptığı da olur. Hepsi gülmeye başladılar. Seyit başını iki yana sallayarak konuştu. Sizlerle başa çıkamayacağım ben. Onun için biraz sonra ayrılacağım. Şakalarıyla onu kırdıklarını zanneden Mişe atıldı. Yapma Seyit, ne güzel eğlenecektik beraber. Nereye ayrılacaksın? Seyit hiç cevap vermeden atının başını o sırada önünde geçmekte oldukları büyük evin bahçesine doğru süzdü. Celil diğerlerinin duyduğu endişeye kahkahalarla cevap verdi. Endişelenme sevgilim ise bize çıkıldığı için ayrılmıyor. Burası Arkadiyevlerin evi. Yani bizim Kurt Seyit'in durağı. Mürebbiyesine gidiyor merak etme. Ya biz ne olacağız? Seyit'in işi halloldu dedi Vladimir. Seyit atını tekrar onların durduğu yol ağzına doğru dönüp yanlarına geldi. Celil sen arkadaşlarımızı götüreceğin yeri biliyorsun. Sonra da diğerlerine dönerek devam etti. Çocuklar sizi Celil'e emanet ediyorum. Eğleneceğinizden eminim. Sonra bağ evinde buluşuruz. Eve ayrı ayrı gitmeyelim. Babamı izah etmek çok zor olur. Hadi iyi geceler. Sana da dikkat et mürebbiyen seni çok uyutmasın. Siz de dikkat edin ev sahiplerine yakalanmayın. Gülüşerek ayrıldılar. Seyit uzaktan evin kapısının önünde boşaltılmakta olan arabayı gördü. Larissa evin merdivenlerinde çocukların ellerinden tutmuş duruyordu. Gözleri ağaçlar arasında eve giden yoldaydı. Seyit onun kendisini görmek için beklediğini biliyordu. Varlığını belli edecek şekilde hafifçe ortaya çıktı ve atını eve doğru sürdü. Kapının önüne geldiğinde referansla genç kadını selamladı. Hayırlı günler dilerim. Larissa mahcup bir gülümsemeyle cevapladı. Size de hayırlı günler. Bay Arkadiyev gelmediler mi acaba? Kendisine selamlarımı sunmak isterdim. Kahya kadının ve uşakların meraklı bakışları arasında genç kadın gayet resmi bir ses tonuyla cevap verdi. Hayır, bay ve bayan Arkadiyevler henüz gelmediler. Sanırım 10 gün sonra burada olacaklar. Seyit geri dönmek üzere atının başını çekerken konuştu. Teşekkür ederim, kendilerini 10 gün sonra ararım. Tekrar başıyla bir selam verip ağaçlık yola döndü. Atından inip beklemeye başladı. Mürebbiye çocukları kahya kadına teslim ediyordu. Sonra bir eliyle şalını, diğer eliyle de pembe şifon elbisesinin eteklerini tutarak evin içine garip gözden kayboldu. Seyit atını kuytu bir ağaca bağlayıp ağaçların arasından evin arka tarafına doğru dolaştı ve yine beklemeye devam etti. Henüz evin bütün pencereleri örtülüydü. Az sonra arka odalardan birinin bahçeye bakan kapısı aralandı. Seyit olduğu yerden fırlayarak çiçek tarlalarının arasından verandaya vardı ve aralıktan içeri süzülür süzülmez kapıyı kapadı. Kalın perdelerle örtülü pencerelerden bir damla ışık girmiyordu içeriye. Gözleri karanlığa alışamadı ama geldiği yere aşina olduğu belliydi. Birden yüzünde hissettiği ılık nefesle kendini bekleyenle buluştu.